Ayrım 23. Haliç'te yaşayan Simonlar. Dün devlet, bugün cemaat. Hanefi Avcı. Sayfa 302. Edirne Belediyesi'ndeki yolsuzluklar. Edirne Kapıkule'de ve ayrıca Tapu ve Bayındırlık'ta yaptığımız örgütlü yolsuzluk ve ihalelere fesat karıştırma uygulamalarına yönelik operasyonlardan sonra vatandaştan diğer yolsuzluklar konusunda da ihbar ve bilgi alıyorduk. Yerel basında adı her zaman önde tutulması gereken Doğan Haber Ajansı Trakya Bölge Müdürü Lütfü Karakaş başta olmak üzere dürüst gazeteciler tarafından da ciddi bilgiler hem bize iletiliyor hem de basında açıkça yer alıyordu ve bu bilgiler bizim için soruşturmaya başlamak için hareket noktası oluyordu. Bir gün gazetelerde Edirne Belediyesi'ne ait olan ve inşaatı devam eden yeni belediye sarayı binasının yıkılarak arsasının satılmak istendiği hakkında yazılar çıkmaya başladı. İnanılacak gibi değildi. 10 yıldır inşaatı devam eden, o güne kadar 10 milyon TL'ye yakın para harcanarak %90'ı bitmiş, 15 bin metrekarelik kapalı alanı olan devletin resmi binası yıkılacak ve arsası alışveriş merkezi kurulması için satılacaktı. Üstelik seçim çalışmaları zamanında belediye başkanı Hamdi Sedefçi, "Önünde kendimi asarım ama yıktırmam," demişti. Oysa şimdi şehrin merkezinde olduğu gerekçesiyle yapımı neredeyse bitmiş olan bu kamu binasının yıkılmasına kimse mani olmuyordu. Belediye başkanı, "İktidar bana para vermiyor. Burayı satarak alacağım para ile belediyeye gelir temin edeceğim ve daha küçük bir bina yaptıracağım," diyordu. Ama 10 yıl önce de bu binanın planını çıkarıp temelini atan da kendisiydi. Tüm itirazlara rağmen ihale yapıldı, birinciye kimse katılmadı. İkinci ihaleyi Hamdi Sedefçi, yabancı bir şirket teklif sundu ancak hadde layık bulmadım diyerek iptal etti. Sonra üçüncü ihale yapıldı ve arsa GPM firması adına Metin Karakaya isimli bir kişiye 21 milyon artı belediyeye göstereceği bir yerde 5 milyon TL değerinde yeni bina inşa etme karşılığında ihale edildi. Firmanın arkasında Hollandalı Redevco adlı şirketin olduğu biliniyordu. GPM aracı bir şirketti. Alıcı firma binayı yıkma hazırlıklarına hemen başlamak istiyordu. Oysa bize göre ihale kanunlara aykırı olarak yapılmıştı. Yasalara göre arttırma işlemi, yani devletin mal satması, 2886 sayılı devlet ihale kanununa göre. Eksiltme, yani satın alma işleri ise 4734 sayılı kamu ihale kanununa göre yapılmalıydı. İki işin tek bir ihalede yapılması hem kanunlara aykırıydı hem de haksız rekabet yaratıyordu. Dolayısıyla kamu yararını da gözetmiyordu. Belediye mal satarken en yüksek fiyata satmalı, yeni bina yaptıracaksa da en düşük fiyat verene yaptırmalıydı. Yeni bina yaptırmak için bu kanunlara göre müteahhitten iş bitirme, teminat gösterme, yeterlilik gibi belgelerin istenmesi mecburiydi. Ayrıca 4734 sayılı kanuna göre ihaleler usule aykırı olarak yapılmış ise kamu ihale kurumunun iptal etme hakkı vardı. Ancak gerçekleşen ihalelerde hiçbir belge yeterlilik istenmemiş, iptal de gerçekleşmemişti. Oysa daha birçok açıdan bu ihale kanuna ve usule aykırıydı. İhalenin iptal olacağını düşünerek binanın yıkılmaması, kamunun zarar görmemesi, milli servetin yok olmaması için zaman kazanmak amacıyla olaya muhalif olan kişilerin dava açmaları, itiraz etmeleri, bakanlığa şikayette bulunmaları için gazeteci Lütfü Karakaş ve Gelir İdaresi Başkanı İsmail Aslan ile birlikte gayret gösteriyorduk. Belediye meclis üyesi İsmail Arda ise bu işe karşıydı. Bir yandan ihalenin iptali ve yürütmenin durdurulması davası açılması için Edirne İdare Mahkemesi'ne, diğer yandan ihtiyati tedbir kararı verilmesi için Asliye Hukuk Mahkemesi'ne, diğer bir yandan da Mülkiye Müfettişler marifetiyle müdahale edilmesi için İçişleri Bakanlığı'na, ayrıca itiraz etmesi için de Kamu İhale Kurumu'na dilekçe yazarak dolaylı yollardan bu kurumlara ulaştırıyorduk. Maalesef bu dilekçelere verilen yanıtlar çözüme yönelik değildi. Edirne İdare Mahkemesi belediyeye cevap ve savunma için bir ay süre verdiğinden bu sürenin sonuna kadar yürütmeyi durdurma kararı veremem diyordu. Asliye Mahkemesi görev sahama girmiyor diyerek konuyu kapattı. Kamu İhale Kurumu yapılan işlem yanlış ama 2886 sayılı kanuna göre yapılan işlemlere bakmaya yetkim yok diyerek işin içinden çıktı. İçişleri Bakanlığı ise zamanında müfettiş gönderemedi. Tüm bu nedenlerle 10 milyon TL harcanmış devlet binası maalesef yıkıldı. Birkaç gün sonra yürütmenin durdurulmasına ve bilahare ihalenin iptaline karar verildi. Hiçbir kurum ve mahkeme alenen kanunsuz yapılan bu işlemi durdurmamış, binanın yıkılmasına mani olmamıştı. Halbuki yasalarımızda acil hallerde belli bir süre için işlemleri durdurma yetkisi verilmişti. Bir hafta, 10 gün önce karar verilse yıkıma mani olacaktı. Bu arada ihalede rüşvet alındığı iddialarıyla ilgili ciddi bilgiler alıyorduk. Biraz araştırdığımızda önemli ipuçlarına ulaşmıştık. Zaten ihaleyi alan kişinin Ankara'da yapılan enerji operasyonunda da sanık olarak adı geçiyordu. İhaleden 10 gün sonra Cumhuriyet Savcılığına yazdığımız yazıda Edirne Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen belediye binası ve arsasının GPM Gayrimenkul Şirketi'ne 26 milyon 750 bin TL'ye satışında daha önce ihalenin Hollanda menşeli Radevco isimli firma tarafından istendiği ancak bazı kamu görevlilerine menfaat temini konusunda sıkıntı çıkacağı için Metin Karakaya'nın sahibi olduğu GPM Gayrimenkul Şirketi'nin ihaleye sokulduğu, şirketin kazandığı bu ihalede yeri çok kısa bir süre içerisinde Radevco şirketine devredeceği, Metin Karakaya'nın daha önce de çeşitli suçlara karıştığı gerekçeleriyle soruşturma ve zanları takip izni istedik. Savcılık olayın etraflıca araştırılması için KOM şubesine talimat verdi. Ayrıca talebimize uyarak olayın mali ve bankacılık boyutunu incelemek üzere yeminli banka murakabı görevlendirilmesi için BDDK başkanlığından talepte bulundu. Bize de kısıtlı olarak ihalede rol alan bazı kişileri takip etme yetkisi verdi. Kısa süre içerisinde yapılan çalışmalarda görüldüğü kadarıyla belediye sarayının arsasının gerçek alıcısı Hollandalı Radevco firmasıydı. Ama aracı olarak Metin Karakaya devreye girmişti. İhale sürecinin tüm safhasında Radevco'nun temsilcisi Muharrem Polat ve GPM firması sahibi Metin Karakaya birlikte hareket ediyordu. İhale öncesinde Muharrem Polat, Metin Karakaya, CHP Milletvekili Mehmet Sevigen ve Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi İstanbul Mecidiyeköy'de bir otelde bir araya gelmişler, arsanın satım işini konuşmuşlardı. Arsanın alımı, vergiler ve ihalenin teminatları dahil ihale öncesinde ve sonrasında yapılan tüm ödemeler doğrudan Radevco'nun hesaplarından GPM'ye aktarılıyor, oradan da GPM adına ödeme yapılıyordu. Yeminli murakabın incelemesine göre bunda bir gariplik vardı. Radevco hesaplarında önce 35 milyon sonra 1 milyon 700 bin TL tutarında bir para GPM dolayısıyla Metin Karakaya'nın hesabına aktarılmıştı. Ama belediyeye yapılan ödemeler ve vergiler çıktıktan sonra 2 milyon TL civarında bir paranın nereye gittiği belli olmuyordu. Belediye sarayının yıkımı için bir firmayla 160 bin TL'ye anlaşılmıştı. Ayrıca yıkım esnasında çıkan demir, alüminyum gibi malzemeler firmaya verilecekti. Bu konuda elimizde firma yöneticilerinin mahkeme kararıyla dinlediğimiz konuşma kayıtları, teklif, fatura gibi belgeleri vardı. Ama Metin Karakaya yıkım işini 2 milyon TL gibi göstererek firmaya gönderildi diye paraları İstanbul'daki kendi hesabından Gaziantep ve İzmir'de yıkım işinde görev alan başka kişilerin hesabına yatırmış, bu kişiler parayı çekip daha sonra başka amaçla gönderiliyormuş gibi tekrar Metin Karakaya hesabına göndermişlerdi. Bu kesindi. Sonra da bu paraları Metin Karakaya çekerek bir yerlere aktarmıştı ama adresi bulamıyorduk. Bize göre Hamdi Sedefçi'ye aktarmıştı ama bunu maddi olarak ispat etmemiz gerekiyordu. GPM ihaleden birkaç gün önce kurulmuş 245 bin lira sermayeli Metin Karakaya'nın aile fertlerinin hissedar olduğu bir anonim şirketti. Milyon dolarlık iş yapması zaten mümkün değildi. Mahkeme kararlarıyla yaptığımız teknik incelemelerde elde ettiğimiz bilgiye göre ihaleden önce ve sonra Edirne, İstanbul ve Antalya'da makul olmayacak bir biçimde birkaç defa Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi, Radevco temsilcisi Muharrem Polat, GPM adına Metin Karakaya bir araya gelmiş, ayrıca telefonla da konuşmuşlardı. İzlemeler devam ederken çok önemli bir şey tespit etmiştik. Arazinin alınması için her masrafı Radevco'nun karşılamasının dışında ihale sonucunda arsanın hemen Radevco'ya devredilmesi için anlaşma yapılıyordu. Sonra bu anlaşmanın metnini de bulduk. Buna göre Radevco'nun 8 emlak şirketi ile GPM şirketi yetkililer arasında ihaleyi GPM firmasının alması halinde Radevco'nun bu yeri 27 milyon TL karşılığını satın alacağı ve GPM'ye alışveriş merkezinin inşaatını yaptıracağı hususunda mutabakatname imzalanmıştı. Yani daha önce 20 milyon teklif verilen ihalenin bu defa 27 milyon TL'ye mal olacağı belirlenmiş gibiydi. Fiyatı daha ihaleye girmeden biliyor gibiydiler. İhale olmuş, süreç tamamlanmıştı. 10 Ekim 2007 tarihinde arsanın tapusu belediye tarafından GPM'ye devredilmiş, bir gün sonra ise 11 Ekim 2007 tarihinde GPM tapuyu Redevko'ya devretmişti. İki defa yapılan bu devir nedeniyle 4 milyon dolardan fazla vergi ödenmişti. Halbuki ihaleyi doğrudan Redevko almış olsaydı bu verginin yarısını ödeyecekti. İhale nihai aşamada GPM şirketine 26 milyon 750 bin TL'ye mal olurken Redevko bir gün sonra bu yeri devralmak için vergi ve masraflar dahil yaklaşık 34 milyon lira ödemişti. Madem arsayı Redevko alacaktı, kendisi doğrudan ihaleye girip almış olsa 2-3 milyon dolar daha ucuza almış olacaktı. Üstelik arsayı ilk bulan, sonra tüm ihale sürecini takip eden Redevko temsilcisi Muharrem Polat'tı ve tüm ihale masraflarını ödeyen yine onlardı. Peki neden daha ucuza alma imkanı varken arsa bu kadar pahalıya alınmıştı? Neden aracı konmuştu? Üstelik Redevko bu yöntemi aynı amaçlarla Manisa'da girişim grubu denen resmi ve özel kişilerin ortak olduğu eski Sümerbank fabrikasının arsasının 45 milyon dolara alımında da kullanmıştı. Bu çok uluslu şirket durup dururken Türk maliyesine iki defa vergi ödemek için neden kendini bu kadar zorluyordu? Bunun akılla izahı var mıydı? Evet, hem de çok akıllıcaydı. Çünkü Redevko Hollanda asıllı olmasına rağmen aslında Cairo Holding'e bağlı, İngiltere merkezli, çok uluslu, çok büyük bir şirketti. Her şeyi kayıt altına alınmalı, hesap ve denetim sistemi şeffaf olmalıydı. Bu firma yöneticileri Türk kamu kurum ve kuruluşlarında bir şey alıp satmanın rüşvetsiz olmayacağını düşünüyordu. Ama bu firma rüşvet veremezdi. Birincisi, bunu hesaplarında göstermeleri çok zordu. İkincisi, dünyada rüşvet veren bir firma gibi gözükmek istemiyorlardı. Diğer yandan Türkiye'de arsa alarak yatırım yapmak istiyorlardı ve şehir merkezlerinde istediği büyüklükte arsalar ancak kamuda vardı. Yöntem olarak araya bir aracı koyup rüşveti ismen o versin, kendileri bulaşmasın, kendilerinin kayıtlarına geçmesin istiyorlardı. Redevko'nun ortakları İngiliz, Hollanda, Belçika, ABD gibi ülkelerdeki önemli şirket ve finans çevreleriydi ve bu kişiler Türkiye'deki rüşvet çarkını çok net görüyorlardı. Hatta daha mahremi tüm ihale ruhsat süreçlerinde rüşvetin nasıl alındığını birebir ödeyerek öğreniyorlardı. Yalnız bu şirket değil, tüm yabancı firmalar benzeri şeyi yaşıyordu. Zaten Türkiye'de iş yapmak isteyen ciddi firmalar önce araştırma yaptırıyorlar ve aldıkları bilgiye göre hareket ediyorlardı. Türkiye'ye yabancı sermaye gelmiyor deniyor. Neden ve nasıl gelsin ki? Öncelikle iki defa vergi ödemeyi ve rüşvet vermeyi göze almaları gerekiyor. Sonunda ayrıca bizim gibi işgüzarlar da devreye girince iş mahkemeye intikal ediyor, ihaleler durduruluyor, yatırım aksıyor, yabancı şirketin ödediği milyon dolarları boşa gidiyor. Bu defa da işleri düzeltmek için avukatlara ödemeler başlıyor. Redevko'nun hesaplarından Edirne Belediye Sarayı ihalesinden dolayı yaklaşık 37 milyon dolar, Manisa işinde de 45 milyon dolar civarında para çıkmıştı. Bu kadar parası 3-4 yıldır kamudaydı ve henüz işe başlayamamıştı. Ayrıca rüşvet verme iddiası ile yargılanmaları söz konusuydu. Açık bir ihalede avantaj için rüşvet verdikleri yönündeki bir iddia gerçekçi olamazdı aslında. Türk kamu görevlileri resmen irtikap yapıyorlardı. Sonra da rüşvet aldıkları için bu durumu yaratanlar, biz yabancı yatırım getirdik ama devlet engelliyor diyerek tahkikat yapanları halka şikayet ediyordu. Peki sizler rüşvet istemeseniz de bu firmalar arazileri doğrudan alsalar ve yatırımı bir yılda yapıp ülkemiz ekonomisine katkı sunsalar olmaz mı? Böylece ülkemizde işlerin kanuna uygun yürüdüğünü, rüşvetin olmadığını yaşayarak öğrenirler ve ülkelerinde Türkiye'de artık rüşvet alınmıyor şeklinde propagandamızı yaparlar. Bu yolla yeni yabancı yatırımcıların ülkeye gelmesini teşvik ederler. Diğer yandan bu olayda rüşvet almaktan dolayı belediye başkanı hakkında operasyon yapacağımız bilgisi Mehmet Sevigen'e verilmişti. Onun tabiriyle bu bilgi kendisine belediye başkanı hakkında beraber çalışma yaptığım Ankara'daki birim tarafından verilmişti. Sevigen de bu bilgiyi belediye başkanı Hamdi Sedefçi'ye aktarmış, o da parti genel başkanı ile konuşmuştu. Aslında başkan hakkında operasyon hazırlığımın olduğu doğruydu ama bu olaydan dolayı değildi, su davası nedeniyleydi. Sedefçi hakkında yaptığımız Ankara bağlantılı iki çalışma vardı. Bu konuyu istihbarat dairesiyle az sonra anlatacağım su davasını ise KOM dairesiyle koordine ediyorduk. Bilginin nereden sızdığını anlamıştım. Aslında neden sızdırıldığını da tahmin ediyordum. Zaten sonra ilgili daire başkanına da bu şüphemi açıkça söyledim. Edirne'den ayrıldıktan sonra öğrendim ki bu davayla ilgili idare mahkemesinin verdiği satışın iptali ve tapunun tekrar belediyeye tescili davasını hem belediye hem de alıcı firma Danıştay'a temyiz etmişti. Tam temyiz kararı verilmek üzereyken davayı açan taraf olarak gözüken AKP'li meclis üyesi İsmail Arda davasını geri çekmiş ve Danıştay da davacısı olmadığı için karar vermemişti. Yani iptal kararı kalkmıştı. İsmail Arda'ya sorulduğunda parti merkezinde bana davayı çek dediler, onun için çekiyorum demişti. Anladığım kadarıyla davanın Danıştay'da tasdik edileceğini anlayan alıcı firma her türlü imkanını kullanmış ve yukarılara ulaşmıştı. İsmail Arda'nın davasını çekmesinden bir süre sonra parti merkez ilçe başkanı yapıldığını duydum. Su davası. Belediye sarayı ile ilgili tahkikatı yaparken belediye başkanının İstanbul'da bazı insanlarla buluştuğu ve gizli görüşmeler yaptığına dair bilgiler almıştık. Konuyu araştırmaya başladık. Başkanın tüm şüpheli davranışlarını inceliyorduk. Bir gün kendisinin İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bazı kişilerle buluşarak Ankara'ya gittiğini öğrenmemiz üzerine havalimanı çevre güvenlik kameralarının belli saatlerdeki görüntülerini incelemek için savcılıktan yazılı talimat aldık. Görüntüleri incelediğimizde başkanın 3 kişiyle buluşup birlikte yola çıktığını anladık. Bu defa Ankara'ya vardıkları saatlerdeki Ankara Esenboğa Havalimanı yolcu çıkış bölgesindeki dış çevre kameralarının kayıtlarından onları Mercedes ve Ford Mondeo markalı iki aracın karşıladığını gördük. Araç plakaları Termikal firmasının yöneticilerini işaret ediyordu. Ardından uçak biletlerini yolcu listesiyle birlikte inceledik ve başkan ile birlikte aynı bilet satış noktasından arka arkaya 3 bilet alındığını, aynı şekilde ödendiğini, aynı dakikalarda havaalanına gelip check-in yaptıklarını öğrendiğimizde başkan ile beraber giden kişilerin kimliklerinin Mustafa Selçuk ve Mehmet Altunhan olduğunu öğrenmiş olduk. Biraz internette, biraz polis bilgisayarları üzerine yaptığımız araştırmada bu kişiler ve firma hakkında her şeyi öğrenmiştik. Termikal şirketi özellikle aldıkları belediye ihaleleri ve İstanbul'da kapağı olmadığı için annesinin yanında rögara düşerek ölen çocuğun haberleri ile basında gündeme gelmişti. Ancak bu buluşma ve görüşmelerin sebebini bilmiyorduk. Kapıkule operasyonu ve devamında Bayındırlık ile tapu dairelerindeki dinleme ve gizli kamera kayıtlarına dayanarak yaptığımız operasyonlar nedeniyle belediye başkanı suç teşkil edecek hiçbir konuyu telefonla konuşmuyor, hatta ara sıra odasında cihaz araması da yaptırıyordu. Bundan dolayı işimiz biraz zordu. Yine de mahkeme kararı ile belediye başkanı hariç diğer kişileri dinlemeye aldığımızda kısa süre içerisinde bu buluşma ve görüşmelerin belediye sarayının satışı ile ilgili olmadığını, hiç bilmediğimiz bir sahada belediyenin su işlerinin imtiyaz hakkının devri ile ilgili görüşmeler olduğunu anladık. Bizim başkan bir yandan belediye sarayını satmış, bir yandan da su imtiyaz hakkını devretmeyi planlamıştı. Ama daha işe başlamadan aracı firmaları bulmuş, onlar vasıtasıyla ihaleye girecek olan firmalarla gizli gizli görüşmeye başlamıştı. Başkanın buluştuğunu tespit ettiğimiz kişiler suyun gelecekte önemli bir gelir kaynağı olacağını görüp tezgah kurmuşlar ve ilk ihale yapacak olan belediyelerle aracılar vasıtasıyla görüşerek ihaleyi organize etmeye başlamışlardı. Gelecekte en önemli ihtiyaç maddelerinden birinin su olacağı biliniyordu. Yeni yayınlanan mevzuata göre de tüm şehirlerde belediyelerce su şebekelerinin yenilenmesi, genişletilmesi, su havzalarının ıslahı, su ücretlerinin tahsilatı gibi hususlarda ciddi yatırım ve organizasyonlara ihtiyaç vardı. Ama tüm bu yatırımları yapacak kaynakları yoktu ve bu sahada imtiyaz hakkının devredilmesi suretiyle tüm bu işlerin özel sektör eliyle yapılması çok cazip bir plan olarak ortaya çıkmıştı. İmtiyaz hakkının alınması demek bir ilin su şebekesinin bakım, tamir ve ilavelerinin yapımı karşılığında tüm su gelirine uzun süre sahip olmak demekti. 500 bin nüfuslu bir ilde 150 bin ev ve 50 bin iş yeri su abonesi varsa ve her abonenin ayda ortalama 25 lira su kullandığı kabul edilirse, büyük sanayi tesisleri ve büyük kurumlar hariç tutulsa bile bu ayda 5 milyon lira demekti. İlk yatırım haricinde peşin ödemeli su saatleri kullanıldığında işletme maliyetinin azami %20 olduğu, belediyelere de yaklaşık %20 civarında ödeme yapılacağı kabul edilirse imtiyaz sahibi asgari aylık 3 milyon lira gelir elde edecekti. Asıl önemlisi suyun giderek değer kazanacağı öngörüldüğünden bu gelir her yıl katlanarak artacağı rahatlıkla söylenebilirdi. Su imtiyaz haklarının devralınması yeni bir sahaydı ve 2007 yılına kadar illerde ciddi bir devir yapılmamıştı. Yalnızca Çorlu ve Kars gibi şehirlerde bir iki küçük uygulama vardı. Ama bu sahaya giren ve ilk işleri alan firmaların üstünlük sağlayarak önemli illeri de ele geçirebileceği hesabı yapıldığından bu sahada büyük bir rekabet ve kıran kırana bir mücadelenin olacağının sinyallerini görmek mümkündü. Böylece belediyeler büyük bir yatırım harcamasından kurtulacak, yapamadıkları tahsilatları özel sektör eliyle yapacak, ayrıca kısa sürede su şebekesini yenileyecek, ilave yeni yatırımları özel sektör eliyle yapacak ve belli oranda gelirden de pay alacaklardı. Özel sektör açısından bakıldığında da her gün tüketim artıyordu. Belli bir ilim bölgenin imtiyaz hakkını almak demek, otomatik olarak her ay artacak şekilde belli bir miktar sabit gelir, sıcak para demekti. İlk yapılacak şebeke tamiratı gibi belli yatırımlar ile dağıtım ve tahsilat işi sisteme konduktan sonra yapılması gereken başka bir şey kalmıyordu. Hem belediyelerin hem özel sektörün kazanmasının sebebi ise şuydu. Özel sektör açısından suyun dünya ve insan hayatındaki öneminin artması ile gelecekte fiyatlar sürekli artacak ve ön ödemeli su saatleri vasıtasıyla tahsilatlar artık peşin ve kısa sürede yapılabilecekti. Belediyeler açısından ise kaynak yetersizliği, ihale mevzuatı ve ihale yolsuzlukları nedeniyle yenilenemeyen şebekeler özel sektör aracılığıyla kısa sürede yenilenecek, seçmeni küstürmemek adına yapılamayan tahsilatlar kısa sürede yapılabilecekti. Belediye Başkanı Mustafa Selçuk ve Mehmet Altunhan'dan oluşan 3 kişilik grup, yalnız bu işleri ayarlamak ve ihale sonunda alıcı firmadan komisyon almak üzere kurulmuş iş takipçisi firma ile birlikte çalışıyordu. Bu aracı iş takipçisi komisyoncu kişilerin beraber hareket ettiği, ücretini ödedikleri Veli Aksaz isimli kişiyi Edirne Belediyesi'ne ihalenin şartnamesini hazırlamak üzere danışman olarak aldırıyordu. Hileli yöntemlerle yapılan işlemler sonunda Veli Aksaz belediyede danışman olarak işe başlamıştı. İzlemelerimize göre Veli Aksaz dışarıda Mustafa Selçuk ve Mehmet Altunhan ile ve ardından Termikel firmasının yöneticileriyle ihale şartnamesini hazırlıyordu. Hatta dışarıda hazırlanan tip şartname e-posta ile Edirne'ye gönderiliyordu ve tabii elektronik olarak bir suretini de biz alıyorduk. Görünüşe göre dışarıda daha önceden hazırlanmış olan örnek bir şartname Edirne Belediyesi'ne uyarlanmaya çalışılıyordu. Öyle ki şartnamede yazılan birçok kanun yürürlükten kalkmış, yerine yenileri konmuş veya değişmişti. Ama bu şartname taslaklarında hala eskileri yazılıydı ve aynen yanlış şekilde ihaleye çıkıldı. Bu arada bizimkiler sadece Edirne su imtiyazını almaya çalışmakla kalmıyor, şartname hazırlıkları devam ederken bir yandan da Balıkesir, Aydın, Denizli, Hatay gibi illerin su imtiyazlarını da belli büyük firmalara komisyon, rüşvet karşılığı pazarlamaya çalışıyorlardı. Yani bu grup asıl olarak tüm belediyelerin işlerini rüşvet karşılığında organize edip ihalenin önceden anlaştıkları bu firmalara verilmesi için ihale şartnamelerini firmaların isteklerine uygun şekilde tanzim ederek firmalara avantaj sağlıyor, rakiplerinin aleyhine şartlar koyarak da onlar için dezavantajlı şartlar yaratıyor. Örneğin ön ödemeli sayaç üreticisi olmak gibi şartların yazılması demek bu şartı taşımayan tüm firmaları ve rakipleri ihaleye giremez hale getiriyorlardı. Ve böylece ihalelerin istenilen firmada kalmasına çalışıyorlardı. Böylece bu iş için kendilerinin ve belediyede ortak çalıştıkları kişilerin maddi menfaat elde etmesini sağlıyorlardı. Her belediye için bu işleri yapabilecek büyük firmalarla konuşuyorlar, hangi firmayla daha fazla komisyon anlaşması yaparlarsa o firmanın istediği şekilde şartnamenin hazırlanması için belediye yetkililerini etkileyerek firmanın isteğine uygun şartnameyi hazırlatıyorlar ve belediye meclisiyle organlarından geçirerek adrese teslim ihale yapılmasını sağlıyorlardı. Üstüne üstlük bu iş için firmalarla resmen rüşvetin belgesi sayılacak yazılı anlaşmalar bile yapmaktaydılar. İhalelerde önemli olan hususlardan biri öncelikle ihaleye girebilmek için kanunun aradığı yeterlilik şartlarını sağlamak, bir de her idarenin kendisinin koyacağı şartları karşılamaktı. Eğer başta kendi firmanıza uygun veya rakiplerinizi eleyecek yeterlilik şartları yazdırabilirseniz ihaleyi kazanma ihtimaliniz %100'dü. Edirne Belediye Başkanlığı Veli Aksaz'ı ihale şartnamesini hazırlamak için danışman olarak aldıktan sonra küçük bir grup kurarak çalışmayı başlattılar ve danışman Veli Aksaz Termikel'de hazırlanan ihale şartnamesi örneklerini Edirne Belediyesi şartnamesi haline getirmeye çalışıyordu. Beraber çalıştığı belediye görevlilerinin bazı yeterlilik şartları koymaya veya kendisinin yazdığı şartları değiştirmeye kalktığı ya da bazı şartlara itiraz ettiği zaman danışman durumu dışarıdaki ortakları Mustafa Selçuk ve Mehmet Altunan'a aktarıyor. Onlar da belediye başkanı üzerinden müdahale ederek istenen şartların yazılmasını sağlıyorlardı. Bazen de belediye çalışanı olup da dışarıda başka firmalarla irtibatlı olan kişilerin bulunduğunu söyleyip onların başka firmalar adına şartnameye başka yeterlilik şartları koymaya kalktıklarını ortaklarına aktardığı oluyordu. Yani ihaleyi kendi lehine yeterlilik şartları taşıması için başka gruplarında çalışma yaptığı anlaşılıyordu. Bir aylık bir çalışmanın sonucunda belediye adına ama Termikel firmasının istediği şartları taşıyan teknik ve idari şartnameler ile belediye encümenince çıkarılması gereken su imtiyazı yönetmeliği gibi evraklar hazırlanarak Edirne Belediyesi'nin ihale dokümanları haline getirildi. Belediye başkanı konuyu belediye meclisine getirdi ama en az bir hafta incelense bile zor anlaşılacak yüzlerce sayfadan ve teknik ifadeden oluşan bu dokümanlar akşam bazı üyelere sabahta kalanlara dağıtılıp öğleden sonra saat 14'te hiç okunup incelenmeden başkanın uzman diye çıkardığı Veli Aksaz'ın tanıtımı ile belediye meclisinde oylandı ve oy çokluğu ile kabul edildi. En azından bir ay öncesinden meclis üyelerine ve ilgili birimlere dağıtılarak görüş eleştiri alınması gereken dokümanlar kimse tarafından okunmadan, okunmasına fırsat verilmeden oylanarak hukuki hale getirildi. Oysa içerisinde yanlış ifadeler, yürürlükten kalkmış kanunlara atıflar vardı. Hiçbiri okunmadan, düzeltilmeden kesinleşti. Bir süre sonra belediye ihaleyi ilan etti. İlk itirazlar serbest rekabeti engelleyici yeterlilik şartlarına oldu. Firmaların itirazları belediyeye geliyor ve bu itiraz dilekçeleri danışman Veli Aksaz tarafından Termikel firmasına ulaştırılıyordu. Böylece Termikel yöneticilerinin hazırladığı cevaplar belediyeye danışman tarafından sunuluyor, belediye de bunları cevap olarak ilgili firmaya iletiyordu. Tüm itirazlara belediye kulağını tıkadı. Sonunda ihale oldu ve sadece iki firma ihale dokümanı aldı. Ve tek firma olarak Termikel Holding'e bağlı Elektromet şirketi ihaleye katıldı ve kazandı. İhale güya açık olmuştu ama konan şartlarla başka firmalar zaten baştan engellenmişti. Sonrasında tek firmanın katıldığı eksiltme süreci basına ve halka açık olarak yapıldı. Başkan benim kafamda şu rakam var, buna inin diyerek pazarlık yapmış, işlemlere devam etmişti. Daha sonra tahkikat safhasında başkanın ihale komisyonu üyeleriyle konuyu görüşüp bir rakam belirlemediği anlaşıldı. Neticede ihale bitmiş ama ihalenin kesinleştiği ilan edilmemiş, 15 günlük karar verme süreci başlamıştı. Başkan bu arada Ankara'ya giderek bir yandan Termikel yöneticileriyle görüşüyor, bir yandan da onların kanalıyla hükümet çevrelerinde belediye sarayı arsasının yıkılması davası ile ilgili destek arayışında bulunuyordu. Daha önce de belirttiğim gibi belediye başkanı dinleme, takip edilme olaylarına karşı öyle tedbirli davranıyordu ki yanına gelen herkese telefonla konuşmaması gerektiğini söylüyor, odasında ihale işlerini konuşurken telefonlarının pillerini dahi çıkarttırıyor, odasını çiçeklerine kadar kontrol ettiriyor, sürekli dinlenme fobisi yaşıyordu. Bu korku nedeniyle başkaları adına aldığı telefonları kullanıyordu. İhaleye karar vermek için kanuni bekleme süresinin son günlerinde rüşvetin kendisine ödenmediğini ima ederek beklentisini Mustafa Selçuk ve Mehmet Altunhan aracılığıyla iletmişti. Termikel yetkililerin bu konuda çok deneyimli oldukları anlaşılıyordu. Öyle ki başkanın tavrını yadırgamışlardı. Sonunda firma yöneticileri Edirne'ye gelerek başkan ile önce belediyede sonra bir restoranda görüşerek Termikel şirketinin hisse senetlerinden kendisine teminat olarak vermeyi, ihalenin kesinleşmesinin ardından ödeme yapmayı teklif etmişlerdi. Sonuç için kanuni sürenin sonuna gelindiğinde başkanın İstanbul'a gittiği, bir gün CHP Genel Başkan Yardımcılarından Mehmet Sevigen ile yaptığı telefon görüşmesinde belediye binasındaki yolsuzluklar nedeniyle hakkında yürüttüğümüz tahkikattan dolayı gözaltına alınacağını, bu bilgiyi de Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki daireden öğrendiğini söylemişti. Belediye Sarayı ihalesine fesat karıştırma tahkikatı ile ilgili İstihbarat Daire Başkanlığı'ndan su imtiyaz hakkının devredilmesi ihalesi ile ilgili tahkikatta ise KOM Daire Başkanlığı'ndan destek alıyorduk. Mehmet Sevigen'e sızan bilgi yalnızca Belediye Sarayı tahkikatı ile ilgili olduğundan ve su tahkikatından haberdar olmadıklarından bilginin İstihbarat Daire Başkanlığı'ndan sızdığına kanaat getirdim. Ve daha önce belirttiğim gibi bunu da kendilerine alenen söyledim. 23. ayrımın sonu. Sayfa 316.